Jack London, Bir Kuzey Macerası. Kızaklar koşumların gıcırtısına ve lider köpeklerin çınlayan çanlarına döktükleri ebedi acıların ağıdıyla ağlarken yorgun adamlar ve köpekler hiç ses çıkarmıyordu. Yeni yağan kar yolu kalın bir kar tabakasıyla kaplamıştı. Uzaktan geliyorlardı. Donmuş bir giyin, dörde bölünmüş ve taşlaşmış parçalarını yüklenmiş kızakların ayakları yumuşak yüzeye inatla yapışmış. Neredeyse insana özgü bir dik başlılıkta ilerlemeyi reddediyordu. Giderek karanlık çöküyordu. Ama o akşam kamp kurulmayacaktı. Kıpırtısız havada kar, iri taneler halinde değil, zarif bir tasarıma sahip, minicik buz kristalleri şeklinde nezaketle iniyordu gökyüzünden. Hava hayli ılıktı. En fazla sıfırın altında 23 dereceydi. Myers ile Beatles şapkalarının kulaklıklarını kaldırmış, hatta malemutu kit eldivenlerini çıkarmıştı. Öğleden hemen sonraki saatlerde pestili çıkmış olan köpekler, şimdi yeniden zindelik belirtisi göstermeye başlamıştı. En keskin zekalılar arasında belli bir huzursuzluk seziyordu. Komşuların dizginlenmesinden kaynaklanan bir sabırsızlık. Hareketlerde belli belirsiz bir acelecilik. Havayı koklama, dikilmiş kulaklar. Ağır kanlı kardeşlerine öfkelenerek durmadan arkalarından sinsi sinsi ısırıyor. Onları da acele etmeye zorluyorlardı. Huzursuzluk bu şekilde azarlanan köpeklere de bulaşarak onlardan diğerlerine yayıldı. Sonunda en öndeki kızağın lideri keskin bir tatmin çığlığı saldıktan sonra karın içinde daha da çömeldi ve koşumlarına yüklendi. Diğerleri de onu taklit etti. Arka pencereler toparlandı. Koşum kayışları gerildi. Kızaklar ileri atıldığında adamlar dümen sırıklarına sıkı sıkı yapışıp kızağın ayakları altında kalmasınlar diye bacaklarını daha hızlı yukarı kaldırır oldular. Günün bütün yorgunluğunu atmışlardı. Sevinç çığlıklarıyla köpeklere cesaret veriyorlardı. Hayvanlar da neşeli havlamalarla karşılık verdiler. Kızakları zıngırdatan bir hızla sallanarak, giderek basan karanlık boyunca dört nala ilerliyorlardı. Sırası geldikçe, ''Sağa, sağa!'' diye bağıran adamların kızağı, rüzgara kapılan ufak yelkenliler gibi yana yatıp tek ayak üzerinde sertçe dönerek ana yoldan çıkıyordu. Sonra kulübeye, gürül gürül yanan, Yukon tipi sobaya ve buharı tüten çaya dair kendi hikayesini anlatan, parşömen kaplı ışıklı pencereye kadar 100 metrelik bir sürat koşusu geldi. Ama kulübe işgal edilmişti. 60 hasilik karşı koru onlara meydan okudu ve bir o kadar kürklü can en öndeki kızağı çeken köpeklerin üstüne hamle etti. Kapı ardına kadar açıldı ve Kuzeybatı Polis Teşkilatı'nın kırmızı ceketi içindeki bir adam, dizlerine kadar içlerine daldığı öfkeli hayvanların arasında güçlükle yürüyerek, sakin bir tavırla ve ayrım gözetmeksizin kamçısının küt ucuyla teskin edici bir adalet dağıttı. Ardından adamlar el sıkıştı ve Malemut Kit bir yabancı tarafından kendi kulübesine işte bu şekilde buyur edildi. Onu karşılaması gereken Yukon tipi sobadan ve biraz önce bahsedilen sıcak çayın hazırlanmasından sorumlu olan Stanley Prince konuklarıyla meşguldü. 10-12 kişi kadardılar ve yasaların uygulanmasında veya mektupların ulaştırılmasında bugüne dek kraliçeye hizmet etmiş bütün diğerleri gibi belirli özellikleriyle topluca tanımlanabilir bir topluluk değillerdi. Birçok farklı ırktan gelmekteydiler ama ortak hayatları onlardan belli bir tip yaratmıştı. Yolların katılaştırdığı kasları, güneş yanığı yüzleri, berrak gözlerle ve sabit ama samimiyetle bakan tasasız ruhlarıyla, cılız ama dayanıklı adamlar. Kraliçenin köpeklerini sürer, onun düşmanlarının yüreğine korku salar, onun kıt ekmeğini yer ve mutlu mesut yaşayıp giderlerdi. Hayatı tanımış, zor işler başarmış ve nice heyecanlı maceralar yaşamışlardı. Ama bütün bunların farkında bile değillerdi. Evde sürüsüne berekettiler. İkisi Malemut Kit'in yatağına yayılmış, Fransız atalarının kuzeybatı topraklarına ilk kez girip yerli kadınlarla evlendiklerinde söyledikleri şansonları söylüyorlardı. Beatles'ın yatağı da benzer bir istila altındaydı. Güçlü, kuvvetli, 3-4 Voyager savaşarak Hartum'a doğru ilerleyen Wolseley'in komutasındaki kayıkçı birliğinde görev yapmış arkadaşlarının hikayesini dinlerken ayak parmakları battaniyelerin arasında kıpır kıpırdı. O yorulunca sazı bir kovboy alıp Buffalo Bill'le birlikte Avrupa başkentlerini gezerken gördüğü kralların, lordların ve leydilerin saraylarını anlattı. Bir köşede iki melez, kaybedilmiş bir seferde görev yapmış iki eski yoldaş. Koşumlarını tamir ederken kuzeybatının isyan ateşiyle yandığı ve Louis Rale'in kral olduğu günlerden bahsediyorlardı. Kaba hareketler, daha da kaba şakalar havada uçuşuyordu. Yolda ve nehirde karşılaşılan ölümcül tehlikeler. Ancak içinde mizahi bir yan varsa veya komik bir olay olmuşsa akla gelen beylik lafları eşliğinde dile geliyordu. Prens, tarihin nasıl yazıldığını gören bu taçsız kahramanlara, hayatın müstesna ve heyecan verici olaylarını gündelik yaşamın rutini içindeki sıradan, küçük, önemsiz şeyler olarak gören adamlara dalıp gitmişti. Değerli tütününü cömert bir hesapsızlıkla onların arasında dolaştırdı. Ve anıların paslı zincirleri çözüldü. Unutulmuş maceralı ve çetin yolculuklarda onun özel yararına yeniden canlandı. Sohbetin tükendiği, yolcuların pipolarını son kez doldurup sıkı sıkıya sarınıp sarmaladıkları kürkten uyku tulumlarına bağlandıkları sıradaydı. Prens biraz daha bilgi almak için arkadaşına döndü. ''Sen de bilirsin kovboy nedir?'' diye karşılık verdi Malemut'a kit ayakkabılarının bağlarını çözmeye koyulurken. Onun yatak arkadaşının damarlarındaki İngiliz kanını tahmin etmek zor sayılmaz. Geri kalanlarsa kim bilir başka hangi kanla karışmış Corse de Bonson çocukları. Kapının orada yatan şu ikisi, Boys Brule, boynunda yünlü atkısı olanın kaşlarına ve çenesinin kıvrımına bakılırsa, belli ki annesinin dumanı tutan çadırında içeri bir İskoç süzülmüş. Pelerinini başının altına koymuş şu yakışıklı gençse Fransız melezi. Konuşmasını duydun. Yanına iki yerlinin yatmasından pek hoşlanmadı. Anlayacağın melezler Riel'le birlikte ayaklandığında safkan ırklar barışı korudu. Ama o gün bugündür birbirlerine duydukları sevgiden pek bir şey yitirmediler. Peki sobanın yanındaki şu asık suratlı genç kimden acaba? İngilizce konuşamadığına yemin ederim. Bütün gece ağzını açmadı. Yanılıyorsun. Oldukça iyi İngilizce biliyor. Dinlerken gözlerinin nasıl hareket ettiğini görmedin mi? Ben gördüm. Ama ötekilerle ne dostluğu ne de akrabalığı var. Ötekiler kendi yerel kırık lisanlarıyla konuşurken onun anlamadığı fark ediliyordu. Ben de kendi kendime sorup duruyorum bu nereden gelmiş diye. Dur bakalım. Malamut Akit sesini yükseltip doğrudan o adama bakarak talimatını verdi. Sobaya birkaç odun at. Adam hemen söyleneni yaptı. Belli ki bir yerlerde icadam etmişler bunu. Prens alçak sesle yorumda bulundu. Malamut Akit başıyla onayladı ve çoraplarını çıkararak sobanın etrafında uzanmış adamların arasından dikkatle geçti. Nemlenmiş ayakkabılarını 20 kadar pabucun yanına astı. Deneme kabilinden Dawson'a ne zaman varmayı umuyorsun diye sordu. Adam cevap vermeden önce bir an onu inceledi. 120 kilometre diyorlar, demek ki 2 gün sürer herhalde. Konuşmasında çok hafif bir aksan fark ediliyor. Ama doğru sözleri aramak için duraksamıyordu. Daha önce buralarda bulundun mu? Hayır. Kuzeybatı topraklarında? Evet. Orada mı doğdun? Hayır. Hangi cehennemde doğdun be adam? Sen bunlardan değilsin. Malamut Akit bunu söylerken prensin yatağına kıvrılmış iki polisi ve köpek sürücülerini gösteren bir el hareketi yaptı. Nereden geldin? Daha önce seninkine benzeyen yüzler gördüm. Ama nerede gördüğümü hatırlayamıyorum. Malamut Akit'in sorularına konuşmanın yönünü değiştiren alakasız bir cevap geldi. Ben seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Karşılaştık mı? Hayır, ortağınla, rahiple karşılaştım. Pastirik'te uzun zaman önce bana seni, Malamut Akit'i görüp görmediğimi sordu. Karnımı doyurdu. Yanında çok durmadım. Sana benden bahsetti mi? Dur bakayım, yoksa köpeklerle deniz samuru kürklerini takas eden adam sen misin? Adam başıyla onayladı. Piposunu temizledi ve konuşmaya devam etmeye niyetli olmadığını göstererek kürküne sarındı. Malemut Akit lambayı söndürüp prensle birlikte battaniyenin altına girdi. Kimmiş peki? Bilmem. Önce kendini biraz açtı, sonra da midye gibi kabuğuna kapandı. Ama tam senin merakını uyandıracak birisi. Ondan bahsedildiğini duydum. 8 yıl önce sahil kesiminde herkes onu merak ederdi. Gizemli bir işte anlarsın ya, ona divane veya susamuru kürklü adam diyorlardı. Kışın ortasında kuzeyden, Bering Denizi'nden, binlerce kilometre öteden gelmiş ve peşinden şeytan kovalıyormuş gibi yolculuk ediyormuş. Nereden geldiğini kimse öğrenemedi ama çok uzaklardan geldiği belliydi. Golovin körfezindeki İsveç misyonunda karnını doyurduğunda feci yol yorgunluğu olduğu halde hemen güneye nasıl gidebileceğini sormuş. Bütün bunları sorandan duyduk. Kıyı şeridini izlemekten vazgeçip doğrudan Norton körfezine vurmuş. Hava berbatmış. Kar fırtınası ve şiddetli rüzgar varmış. Ama binlerce adamın ölüp gidebileceği böyle bir havada bile kendini kurtarmış. Street Michels'ı ıskalayıp pastilikte karaya çıkmış. İkisi dışında bütün köpeklerini kaybetmiş ve neredeyse açlıktan ölmek üzereymiş. Telaş içinde yola devam etmek istiyormuş. Rahip Rob torbasını yiyecekle doldurmuş ama verecek köpeği yokmuş. Zaten kendisi de yola çıkmak için benim gelmemi bekliyormuş. Bay Divane hayvansız yola çıkmanın ne demek olduğunu iyi biliyormuş. Birkaç gün içi içini yiyerek ortalıkta dolaşmış. Kızağında mükemmelen kurutulmuş bir balya susamuru kürkü varmış. Hem de deniz samuru kürküymüş, bilirsin ağırlığınca altın eder. Pastilikte öldürüleceği köpekleri olan bir Rus tüccar yaşlı bir şloik bulmuş. Pazarlıkları fazla sürmemiş. Ama bizim divane yeniden güneye yöneldiğinde önünde hızla koşan bir köpek takımı varmış. Aklıma gelmişken Bay Shylock da susamuru kürklerini almış. Ben gördüm o kürkleri, harika şeylerdi. Köpek başına en az 500 kazandırmıştır yaşlı Shylock'a. Aslında divane deniz samurunun değerini bilmez değilmiş. Bir kere yerliymiş, ayrıca ettiği 3-5 taftan da beyazların arasında bulunduğu anlaşılıyormuş. Denizin buzu çözüldüğünde duyduk ki ekmeğini kazanmak için Nunivak adasına gitmiş. Sonra gözden kayboldu. 8 yıldır hakkında hiçbir şey duyulmadı. Acaba şimdi nereden geldi? Orada ne yapıyordu? Ve neden oradan ayrıldı? Adam yerli. Kim bilir nerelerde bulunmuş? Üstelik disiplinli ki bu bir yerli için alışılmadık bir durum. İşte sana başka bir kuzey gizemi Bay Prince. Al da çöz bakalım. Sağ ol be, başımda bunun gibi bir sürü başka gizem var diye cevapladı Prince. Malemut Kid derin nefesler alıp vermeye başlamıştı bile. Oysa genç maden mühendisi sabit bakışlarını yoğun karanlığa dikmiş. Kanını kaynatan o tuhaf tatmin duygusunun bitmesini bekliyordu. Uykuya daldığında zihni çalışmaya devam ederdi. Ve şu anda da beyaz bilinmezlikte dolaşıyor, bitimsiz yollarda köpeklerle boğuşuyor. Erkeklerin erkek gibi yaşadığı, zorlu işler yaptığı ve erkek gibi öldüğü rüyalar görüyordu. Ertesi sabah günün ışımasına henüz saatler varken köpek sürücüleriyle polisler Dawson'a hareket etti. Majesteleri kraliçenin menfaatlerini kollayan ve uyruklarının kaderlerine hükmeden güçler, bu postacılara fazla dinlenme süresi tanımamıştı. Saltwater'a götürmek üzere ağır posta yükleriyle birlikte Sturt nehrine vardıklarında aradan bir hafta ancak geçmişti. Buna karşın yorulmuş köpekleri yeni köpeklerle değiştirmişlerdi. Netice itibariyle onlar sadece köpekti. Adamlar orada biraz mola verip dinlenebileceklerini ummuşlardı. Tabii bir de kuzey topraklarının yeni bir kesimi olan şu Klondike vardı. Altın tozunun su gibi aktığı ve dans salonlarının sonu gelmez cümbüşlerle çınladığı bu altın şehri bir görmek istemişlerdi. Bunun yerine çoraplarını kulübenin ateşinde kurutup akşam pipolarını önceki misafirliklerinde keyfini çıkardıkları aynı hazda çekmeye devam ettiler. Gerçi aralarında cesur ruhlu bir ikisi firar edip doğuya vurarak henüz keşfedilmemiş Rocky dağlarını aşmanın, oradan Mackenzie Vadisi'nin yoluyla eski uğrak yerlerine, Chippenway topraklarına geçmenin imkanı var mı acaba diye yorumlar yapmıyor değildi. Hatta 2-3 tanesi görev süresi bitince memleketlerine yine bu güzergâhtan dönmeye karar verdiler. Ve tıpkı şehirli bir adamın ormanda geçirdiği bir günlük tatili sabırsızlıkla beklemesi gibi, bu tehlikeli girişimi iple çekerek hemen planlar yapmaya başladılar. Divane ise son derece huzursuz görünüyor, tartışmalara pek ilgi göstermiyordu. Sonunda Malemut Akid'i kenara çekti ve bir süre ona alçak sesle bir şeyler anlattı. Prens merakla bakışlarını onlara çevirdi. Şapkalarını başlarına, eldivenlerini ellerine geçirip dışarı çıktıklarında durum daha da gizemli bir havaya büründü. Döndüklerinde Malemut Akid'in altın terazisini masaya yerleştirdi. 60 ons altın tozu tarttı ve yabancının kesesine boşalttı. Sonra köpek sürücülerinin şefi de onlara katıldı ve hep birlikte belli bir ticari işlem yaptılar. Ertesi gün grup nehrin kaynağına doğru yola devam ederken divane yanına birkaç kilo yiyecek alıp geri dönerek Dawson'a doğru yürümeye başladı. Malemut Akid, prensin sorularına "Buna ne anlam vereceğimi bilemedim." diye karşılık verdi. Ama zavallı fakir bir nedenle görevden azat edilmek istedi. Her ne kadar açıklamasa da onun için çok önemli bir neden. Bilirsin ya, bu işte aynı paralı askerlik gibi. 2 yıllık sözleşme imzalamış, serbest kalmasının tek yolu özgürlüğünü parayla satın almak. Firar etse buralardan gitmesi lazım ama o deli gibi buralarda olmak istiyor. Bu kararı Dawson'a vardığında vermiş, öyle dedi. Ama onu orada kimse tanımazdı. Cebinde tek kuruş parası yoktu. Onunla iki lafın belini kıran tek kişi bendim. O yüzden konuyu eyalet vali yardımcısına açmış. Benden para alması borç olarak, anlarsın ya, ihtimaline göre gereken düzenlemeleri yapmış. Bana borcunu 1 yıl içinde ödeyeceğini ve eğer istersem beni çok karlı bir madene ortak edebileceğini söyledi. Hiç görmemiş ama karlı olduğunu biliyormuş. Konuşmaya gelince, beni dışarıya çağırdığında neredeyse ağlamak üzereydi. Yalvardı, yakardı, karın içinde dizlerime kapandı. Ben tutup kaldırana kadar da öyle kaldı. Kafa yemiş gibi hiç durmadan saçma sapan konuşuyordu. Bu uğurda yıllar boyunca çalıştığına, şimdi bir hayal kırıklığına katlanamayacağına yeminler etti. Neyin uğruna diye sordum ama söylemedi. Ona yolun diğer yarısına görev vereceklerini, bu yüzden de 2 yıl boyunca Dawson'a gelemeyeceğini söyledi. 2 yıl sonra da çok geç olurmuş. Ömrümde duygularını bu denli açığa vuran bir adam görmedim. Sonunda parayı vereceğimi söylediğimde onu yine karların içinde çekip almak zorunda kaldım. Bunu madene ortaklık olarak değerlendirmesini söyledim. Madeni alabileceğini düşünüyor muyum? Tabii ki hayır. Bulduğu her şeyi bana vereceğine, rüyamda bile göremeyeceğim bir servet kazandıracağına yeminler etti. Bilirim ki bütün ömrünü maden aramakla geçiren birine, bulduğunun yarısını başkasına vermek zor gelir. Bunda bir iş var prens. Bak, şuraya yazıyorum. Eğer buralarda kalırsa bu adamdan bahsedildiğini daha çok duyacağız. Ya kalmazsa? O zaman dost canlısı tabiatım yara alır. Bir de 60 ons kadar altından olurum. Malemut Akid'in vermiş olduğu maden avansı hakkında tek bir laf duyulmadan uzun geceler içtiğinde, kış gelmiş, güneş, güneydeki kar hattından şöyle bir C deyip 1000 yıllık oyununa başlamıştı. İşte o sıralarda Ocak ayı başlarında kasvetli bir sabah, Kid'in Sturt Nehri'nin alt tarafındaki kulübesine yüklü bir köpek katarı geldi. Divane de gelmiş, beraberinde tanrıların artık onun gibisini yaratmayı unuttukları bir adam getirmişti. Adamlar şanstan, yiğitlik ve cesaretten, toprak tortusu temizledikten sonra geriye kalan 500 dolarlık altından söz ederken, Axel Gunderson adını anmadan edemiyorlardı. Üstelik onu da aralarına davet etmeden kamp ateşinin etrafında güç, cesaret ve gözü pekliğe dair maceralarını anlatmıyorlardı. Sohbet monotonlaştığında adamın başından geçen iyi kötü her şeyi onunla paylaşan kadından söz edilmesiyle yeniden ısınmaya başlardı. Daha önce de belirtildiği gibi Axel Gunderson yaratılırken tanrılar kadim zamanlardaki maharetlerini hatırlamış. Onu dünyanın ilk dönemlerinde doğan erkeklerin duruş ve davranış tarzlarını örnek alarak kalıba dökmüşlerdi. 2 metre 13 santimlik boyuyla bir Eldorado kralı olduğunu belli eden, akılda kalıcı kostümü içinde dalyan gibiydi. Göğsü, boynu, kolları ve bacakları bir divin organları gibiydi. Kemik ve kas olarak toplamda 130 kilo çeken cüssesini taşıyabilmek için diğer adamlarınkinden rahat 1 metre büyük kar ayakkabıları giyiyordu. Kırışık alnı, koca çenesi, kararlı ve açık mavi korkusuz gözleriyle yontulmuş yüzü, gücün yasasından başka kanun tanımayan birisinin öyküsünü anlatıyordu. Kırayla kaplanmış olgun mısır püsküllü rengindeki saçları, günün aydınlığının gecenin karanlığını süpürmesi gibi ayı derisinden paltosunun omuzlarına sürüp hayli aşağılara iniyordu. Köpeklerinin önünde dar yoldan salona salona gelirken belli belirsiz bir denizci tarzı üzerine yapışmıştı adeta. Yağma amacıyla güney memleketlerine inerek içeri kabul edilmek istediği şatonun kapısının önünde gürleyen Norveçli bir korsan gibi. Köpek kamçısının sapıyla Malamutekid'in kapısına dayanmıştı. Prens, kadınsı kollarına sıvayıp ekşi mayadan ekmek yoğururken bir yandan da 3 konuğa, bir insan ömrü boyunca aynı çatı altında bir araya gelmesi asla mümkün görünmeyen 3 konuğuna durmadan bakışlar atıyordu. Malamutekid'in Odius lakabını taktığı divane onu hala büyülüyordu. Ama ilgisi esas olarak Axel Gunderson ile Axel Gunderson'un karısı arasında gidip geliyordu. Kocası donmuş maden damarlarının zenginliklerini çıkarma konusunda ustalaştığından beri, günlerini geçirdiği rahat kulübelerde kırılganlaşan kadının üstüne yolun yorgunluğu çökmüştü. Duvarın önünde açmış narin bir çiçek gibi eşinin geniş sinesine sokulmuş denenirken, Malamutekid'in tatlı şakalarına tembel tembel cevap veriyor. Derin bakışlı kara gözleriyle zaman zaman etrafı tarayarak, prensin kanını tuhaf bir şekilde kaynatıyordu. Çünkü prens erkekti, hem de sağlıklı bir erkek. Üstelik aylardır doğru dürüst kadın yüzü görmemişti. Aslında ondan yaşlıydı kadın, bir de yerliydi üstüne üstelik. Öte yandan gördüğü bütün yerli kadınlardan farklıydı. Her şeyden önce seyahat etmiş ve konuşmalarından anladığına göre başka memleketlerin yanı sıra prensin memleketinde de bulunmuştu. Ayrıca sadece prensin ırkının kadınlarının bildiği şeylerin çoğunu bilmekte kalmıyordu. Kadınların bilgi sahibi olması eşyanın tabiatına aykırı düşen daha pek çok konuda da bilgi sahibiydi. Karın içine yatak kurabilir veya güneşte kurutulmuş balıktan yemek yapabilirdi. Hatta çeşitli yemeklerin sunulduğu öğünlerin davetkar detaylarına iştahlarını kabartır. Neredeyse unutmuş oldukları çeşitli eski yemeklerden söz edilmesiyle garip iç çekmeleri sebebiyet verirdi. Geyiklerin, ayıların, küçük kutup tilkilerinin ve Kuzey Denizi'nin hem karada hem denizde yaşayabilen yabani hayvanlarının nerede, nasıl davrandığının bilgisine sahipti. Ormanlarla akarsuların ilmi irfanı konusunda ustalaşmıştı. İnsanların, kuşların ve hayvanların şu incecik karlı kabuğun üstünde yazdıkları hikayeler her daim önünde açık duran bir kitap gibiydi. Ancak kadın kamp kurallarını okurken prensin onun gözlerinde oluşan beyni parıltısını yakaladı. Ateşli Beatles taraftarlarının kanı kaynadığı bir anda attırıverilen kurallar veciz mizahıyla dikkat çekiyordu. Prens kulübeye ne zaman bir hanım gelecek olsa kuralların yazıldığı levhanın yüzünü duvara döndürürdü. Ama bu yerli kadının okumayı bileceğini kim aklına getirirdi ki? Neyse, olan olmuştu artık. Axel Gunderson'un karısı böyle biriydi. Namı ve şanı bütün kuzey topraklarında kocasıyla el ele giden kadındı. Masada Malamute Kid sanki eskiden beri arkadaşlarmış gibi güvenli kadına şaka yollu sataşırken, yeni tanışmanın çekingenliğinden sıyrılan prens de muhabbete katıldı. Ama kadın bu eşitsiz çekişmede sataşmaları başarıyla savuştururken, kafası nükteli konuşmalara pek basmayan kocası hiç riske girmeden ona alkış tutmakla yetiniyordu. Karısıyla müthiş gurur duyuyor. Her bakışıyla, her hareketiyle hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belli ediyordu. Bu neşeli savaşta kenarda kalan divane ise sessiz sedasız yemeğini yedi ve ötekiler yemeğini bitirmeden çok önce masadan kalkıp köpeklerin yanına gitti. Ancak çok geçmeden birlikte yolculuk ettiği yoldaşları da parkalarını giyip eldivenlerini takarak onu izlediler. Günlerdir kar yağmadığı için kızaklar, karın ezilip sıkıştığı Yukon geçidi boyunca parlak buzda kayıyormuş gibi rahatlıkla gidiyordu. İlk kazağı divane sürüyor. İkincisinde prens ile Axel Gunderson'un karısı bulunuyor. Üçüncüsü ise Malamute Kid ile sarı saçlı devi taşıyordu. "Sadece bir ön sezi, Kid," dedi adam. "Ama doğru çıkacağına inanmıyorum. Oraya hiç gitmemiş. Ama iyi bir hikaye anlattı ve vaktiyle Kootenay'dayken bahsini duyduğum bir harita gösterdi. Ben aslında senin de bu işin içinde olmanı isterdim. Ama o garip biri. Eğer işin içinde başka biri girerse haritayı yok edeceğine açıkça yemin etti. Ama geri döndüğümde tüyo vereceğim ilk kişi sen olacaksın. Hatta benimkinin yanına senin adına da bir kazık çakıp madenin yanında kurulacak kasabanın yarısını da sana vereceğim." Kit onu durdurmaya çalıştıkça "Yok, yok öyle yapacağım," diye bağırdı. "Bu işe tek girdim ama en az iki kişi olmazsak sonunu getiremem. Eğer her şey yolunda giderse ikinci bir Cripple Creek olacağız demektir yahu, duyuyor musun? İkinci Cripple Creek, biliyor musun? Orası doğrudan damar, altın zerreli kum değil. İşimizi düzgün yaparsak hepsi bizim olur. Düşünsene, milyonlarca milyon. Bu madenden bahsedildiğini duymuştum, sen de duymuşsundur mutlaka. Oraya bir kasaba kuracağız. Binlerce işçi, elverişli su yolları, vapur işletmesi hatları, büyük çapta nakliyecilik, ishale hatları için az su çeken buharlı tekneler, demir yolu için bir araştırma belki, bıçkıhaneler, elektrik üretim tesisi, kendi bankacılık işimizi kendimiz yürütürüz, şirket kurarız, kartel oluruz, daha aklına ne gelirse. Sen sadece ben dönene kadar dilini tut, ötesine karışma." Kızaklar yolun Sturt Nehri'nin ağzından geçtiği noktada durdu. Kesintisiz bir buz denizi halindeki geniş nehir, bilinmeyen doğuya doğru uzanıyordu. Kar ayakkabıları çekilip kızağın iplerinden kurtarıldı. Axel Gunderson, Kid'in elini sıktıktan sonra baş tarafa yöneldi. Ayağındaki koca hedikler yumuşak kor yüzeyine 50 santim kadar batıyor. Karı sıkıştırarak köpeklerin yuvarlanmasını önlüyordu. En gerideki kızağın arkasından yürüyen karısı da bu tuhaf pabucu kullanmada hayli tecrübeli olduğunu ortaya koyuyordu. Sessizlik neşeli vedalarla bozuldu. Köpekler de oluyordu. Divane, dik kafalı kızak önü köpeğine kamçısının diliyle söyledi lafını. Kızak katarı bir saat sonra devasa bir tabaka kağıt üzerinde kurşun kalemle çizilmiş, düz ve uzun bir çizgi gibi görünecekti. Haftalar sonra bir akşam, Malamute Kid ile Prince eski bir dergiden yırtılmış sayfadaki satranç problemini çözmeye çalışıyorlardı. Bonanza'daki madeninden yeni dönmüş olan Kid, uzun bir geyik avı seferine çıkmadan önce dinleniyordu. Neredeyse bütün kışı nehirde ve geçitte geçiren Prince de kulübede geçirdiği sakin bir haftanın özlemini çekmişti. Siyah atı çatalı alıp şahı sıkıştır, yok olmuyor. Sonraki hamleyi görebiliyor musun? Piyonu neden iki kare sürmüyoruz? Eğer geçerken fil alırsak bu durumda... Dur bakayım, o kareyi ele geçirirse... Yok yok, o kare korunuyor. Sen ilerle de bak, göreceksin işe yarayacak. Çok ilginçti. Biri kapıya ilk kez vurdu. Kid, girin dedi. Kapı ardına kadar açıldı. Biri sendeleyerek içeri girdi. Prince girene dosdoğru bir bakış atıp ayağa fırladı. Onun gözlerindeki dehşeti gören Kit dönüverdi. Daha önce korkunç şeyler görmüş olmasına karşın o da irkildi. İçeri giren yalparayarak onlara doğru körlemesine ilerliyordu. Prince yandan yandan Smith Wesson tabancasını asılı durduğu çiviye doğru gitti. ''Tanrım, bu da ne böyle?'' diye fısıldadı Kid'e. Yavaşça, aksi yöne doğru kayan Kid ise ''Bilmem ki, hem aç hem de donmuş biri sanki.'' diye cevap verdi. Kapıyı kapatıp dönerken ''Dikkat et, kuduz olabilir.'' uyarısında bulundu. Yaratık masaya doğru ilerledi. Yağ lambasının parlak alevine gözü takıldı. Hoşuna gitti. Sevinç belirtisine benzer tekinsiz sesler çıkardı. Derken aniden adam, çünkü bu bir insandı. Hayvan derisinden pantolonunu çekiştirerek ve sallanarak gerileyip, kulaklarında çınlayan denizlerin gümbürtüsü eşliğinde çevirdikleri, Bocurgat'ın etrafında dönen denizcilerin söylediklerine benzer bir heyamolaya başladı. ''Yanki teknesi nehirden gelir. Çekin uşaklar, çekin. Bakın bakalım kaptanı kimdir. Çekin uşaklar, çekin. Güney Karolinalı Jonathan Jones mıdır? Çekin uşaklar, çekin.'' Aniden durdu. Etlerin bulunduğu rafa doğru kurtlar gibi hırlayarak hamle etti. Ve berikiler araya giremeden eline aldığı çiğ domuz pastırmasından dişleriyle koca bir parça kopardı. Malemut'u kitle müthiş bir mücadeleye girdiler. Ancak biraz sonra o deli kuvvet geldiği gibi aniden gidip mecalsiz kalınca ganimetini teslim etti. Prince'le Kid, onu aralarına alıp bir tabureye oturttukları anda gövdesi masanın üzerine yığıldı. Bir doz viski sayesinde biraz güç bulup Kid'in önüne koyduğu şeker kutusuna kaşığını daldırdı. Biraz içip bayılır gibi olunca Prince'e titreyerek de olsa adama bir kupa et suyu verdi. Ağız dolusu içtiği her yudumda yaratığın gözleri hüzünlü bir çılgınlıkta tutuşuyor, alazlanıp sönüyordu. Yüzünün derisi çekilmişti adeta. Çok zayıflayan yüzü iyice çökmüş. İnsan suratına benzer yanı kalmamıştı. Teni art arda birçok kez donmuş, her seferinde daha tam olarak iyileşmemiş yaraların üzerinde yeni yaralar açılmıştı. Sonuçta kurumuş ve sertleşmiş deri kan oturmuş gibi koyu bir renge bürünmüş. İçinden soyulmuş kırmızı etin pörtlediği ıstırap veren diş diş yarıklar oluşmuştu. Hayvan postundan yapılma giysileri kirpas içinde kalmış, lime lime olmuş ve vaktiyle yatarken hangi yanına ateşe döndüğünü gösterecek şekilde o tarafındaki kürkler alazlanıp yanmıştı. Kid, güneşte tabaklanmış hayvan derisinin şerit şerit kesildiği noktayı işaret etti. Feci açlık çektiğinin belirtisiydi. "Kimsin?" diye yavaşça ve açıkça sordu. Adam oralı olmadı. "Nereden giriyorsun?" titrek sesiyle verdiği cevap, "Yanki teknesi nehrinden gelir" oldu. Adamdan daha açık seçik bir cevap almak için onu biraz sarsan Kid, "Kuşku yok, zavallı nehirden gelmiş" dedi. Ancak dokunduğu anda adam keskin bir çığlık atıp acı çektiğini gösterir bir şekilde elini vücudunun o noktasına götürdü. Yavaşça ayağa kalkıp hafifçe masaya doğru eğildi. Bana güldü. Gözlerinde nefret vardı. Benimle gelmedi. Sesi zayıflayarak kesildi. Yeniden içine kapanacak gibiydi ki Kid bileğini tutup bağırdı. Kim gelmedi seninle? O kadın, Unga. Bana güldü. Bana böyle vurdu sonra da. Sonra da. Ne oldu sonra? Adam hiç hareket etmeden karın üstüne yattı uzun zaman. Hala orada, karın üstünde. Yatıyor. İki adam çaresizce birbirlerine baktılar. Karın üstünde yatan kim? O kadın, Unga, bana baktı. Gözlerinde nefret vardı sonra da, evet. Sonra bıçağı aldı. Bir kere, iki kere. Zayıftı. Çok yavaş gelebildim. Orada çok altın var. Çok çok altın. Unga nerede? Kid'in tek anladığı kadının bir iki kilometre ötede bir yerde ölmek üzere olabileceğiydi. Adamı şiddetle sarsarak defalarca Unga nerede? Unga kim? Diye sordu. Karın üstünde yatıyor. Devam et. Kit adamın bileğini acımasızca sıkıyordu. Ben de yatacaktım karda ama borcum vardı birine. Ne zor şey. Birine borçlu olmak. Borçlu olmak birine. Adamın titrek sesiyle hecelediği sözleri eline cebine sokup biraz aradıktan sonra geyik derisi bir kese çıkarmasıyla son buldu. 60 ons altın borcum var. Kide, ben. İyice tükenen adamın kafası masanın üstüne düştü ve Kid'in tüm çabasına rağmen bir daha kalkmadı. Divane bu, dedi kesenin içindeki altınları masanın üstüne saçan Kid, sakin bir tavırla. Tahminimce bütün gün Axel Gunderson ve karısıyla birlikteydi. Hadi yatırıp üstünü örtelim. Yerlidir o. Bunu atlatır. O zaman hikayesini öğreniriz. Giysilerini keserek çıkartırlarken sağ göğsünün yakınında tedavi görmemiş ve kenarları katılaşmış iki bıçak yarası gördüler. Her şeyi kendi tarzımda ama sizin anlayacağınız şekilde anlatacağım. En baştan başlayıp kendimi, kadını ve sonra da adamı anlatacağım. Divane, ateşten yoksun kalan ve Prometheus'un insanlara bu armağanın her an yok olabileceğinden korkan insanlar gibi yanaştı sobaya. Malamut Akit lambayı alıp anlatıcının yüzünü aydınlatacak şekilde yerleştirdi. Prens de vücudunu yatağının kenarına koydu. Kaydırıp onlara katıldı. Ben Naz. Gün batımı ile gün doğumu arasında karanlık denizlerde babamın umu yakında doğmuş bir kabile reisiyim ve reis oğlu reisim. O gece erkekler büyük bir gayretle kürek çekerken kadınlar üstümüze gelen suları dışarı atıyorlardı ve fırtınayla mücadele ediyorduk. Buz gibi tuzlu su serpintileri anamın memelerini donduruyordu. Ta ki gergitin sona ermesiyle birlikte nefesi tükenip ölene kadar. Ama ben çığlığımı rüzgarlara ve fırtınaya savurdum ve yaşamayı başardım. Akatan'da yaşıyorduk. Orası neresi diye sordu Malamut Akit. Akatan, Aleut adalarındaki Akatan. Shinginik'in, Kardalak'ın, Unimak'ın ötesindeki Atakan. Dediğim gibi dünyanın ucundaki denizin ortasında bulunan Atakan'da yaşardık. Denizin tuzlu suyunu hasat edip balık, fok ve susamuru avlar. Kayaklarımızı çektiğimiz sarı kumsalla ormanın kenarı arasındaki kayalık şeritte birbirine omuz vererek hayatta duran kulübelerde otururduk. Sayımız az, dünyamız küçüktü. Doğumuzda tanımadığımız topraklar, Akatan'a benzeyen adalar vardı. Dünya adalardan ibaret sanır ve ötesini umursamazdık. Ben halkımdan farklıydım. Kumsalın kumların üstünde halkımın o güne dek asla yapamadığı türde bir teknenin çarpık çırpık keresteleri ve dalgaların yamulttuğu kalasları dururdu. Adanın okyanusu üç açıdan gören noktasındaydı. Oralarda daha önce hiç görünmemiş pütürsüz, düz ve uzun bir çam ağacı vardı. İki adamın tam o noktaya geldiği, günlerce dolanıp durduğu ve karanlık çökene kadar denize baktığı söylenir. Bu iki adam parçaları kumsalda yatan o tekneyle denizden gelmiş. Sizin gibi beyazmış bu adamlar. Fokların o civardan ayrıldığı ve avcıların eve eli boş döndüğü günlerdeki küçük çocuklar kadar zayıflarmış. Ben bunları halkımın yaşlı kadın ve erkeklerinden dinledim. Onlar da kendi anne ve babalarından dinlemişlerdi. Bu yabancı beyaz adamlar önceleri örf ve adetlerimize burun kıvırdıkları halde sonradan balık ve balık yağı sayesinde giderek güçlenmiş ve haşinleşmişler. Kendilerine birer ev yapmış, kadınlarımız arasından kendilerine eş seçmiş, çoluk çocuğa karışmışlar. İşte benim babamın babasının babası böyle doğmuş. Söylediğim gibi halkımdan farklıydım çünkü damarlarımda denizden gelen bu beyaz adamın yabancı ve güçlü kanı dolaşıyordu. Bu adamlar gelmeden önceki dönemde başka yasalarımız olduğu söylenir. Ama onlar haşin ve kavgacıymış. Karşı koymaya cesaret eden kimse kalmayana kadar bizim erkeklerimize dövüşmüşler. Sonra kendilerini reis ilan edip eski yasalarımızı kaldırmışlar ve bize yeni yasalar getirmişler. Öyle ki artık oğullar eskiden olduğu gibi anasının değil, babasının oğlu olurmuş. Ayrıca dünyaya ilk gelen erkek evladın babasından kalan her şeye sahip olması. Diğer erkek ve kız kardeşlerin ise kendi başlarının çaresine bakmaları yönünde hüküm vermişler. Bize başka yasalar da getirmişler. Balık tutmanın ve ormanda bol bol bulunan ayıları avlamanın yeni yöntemlerini göstermişler. Kıtlık zamanına hazırlık olarak daha büyük ambarlar yapmayı öğretmişler. Bunlar iyiymiş. Ama reis olduklarında ve artık kendilerine karşı çıkacak kimse kalmadığında bu yabancı beyaz adamlar birbiriyle dövüşmüşler. Damarlarında kanını taşıdığım adam, Fox zıpkınını ötekinin vücuduna öyle bir saplamış ki, diğer taraftan kol boyunca çıkmış. Onların savaşını çocukları, sonra da çocuklarının çocukları devam ettirmiş. İki sülale arasında büyük bir nefret vardı ve düşmanca eylemler benim zamanıma kadar sürdü. Öyle ki iki aileden de kanlarını sonraki nesle geçirecek ancak tek kişi bıraktılar. Benim kanımdan yaşayan bir tek ben, karşı taraftaki adamın kanından tek bir kız kalmıştı. Anasıyla birlikte yaşayan Unga. Onun babasıyla benim babam bir akşam balıktan dönmedi. Ama daha sonra büyük dalgalar onları sahile sürükledi. Birbirlerine çok yakın yatıyorlardı. Halk iki aile arasındaki düşmanlıktan dolayı meraktaydı. Yaşlılarımız kafalarını sallayıp benim ve Unga'nın çocuklarımız olunca kavganın devam edeceğini söylüyorlardı. Daha küçük bir çocukken söylendi bu bana. Buna inanıp benim çocuklarımla savaşacak çocukların annesi olacak Unga'yı düşmanım belleğine dek söylendi. Gün be gün bunları düşünürdüm. Sonunda bir gün delikanlılık çağıma gelince bu kavga neden sürüp gitmeli diye sordum onlara. Bunu biz bilmeyiz ama babalarımız böyle yaptı dediler. Ölmüşlerin kavgasını neden yeni doğacak olanlar sürdürmek zorundaydı diye hayret ettim. Bu işte doğru bir yan göremedim. Oysa herkes bana bunun böyle olması gerektiğini söylüyordu ve ben daha toy bir delikanlıydım. Benim kanımı taşıyan çocuklar benim kanını taşıyanlardan daha önce doğup güçlensinler diye elimi çabuk tutmam gerektiğini söylediler bana. Bu kolaydı çünkü ben reistim. Atalarımın yaptığı işler ve koyduğu yasalar, ayrıca sahip olduğum servet sayesinde insanlardan hürmet görürdüm. İstediğim kızı alabilirdim ama ben hiçbirini beğenmedim. Yaşlı adamlar ve kızların anaları elimi çabuk tutmamı söylediler. Çünkü kızını almak için Unga'nın anasına nice hediyeler sunan avcılar vardı. Ve onun çocukları benimkilerden önce doğup büyürse benimkini öldürürlerdi. Bir akşam balıktan dönene kadar kendime uygun kız bulamadım. O akşam batan güneşin renkleri gözlerimi alıyor. Rüzgarlar serbestçe esiyor. Kayaklar bembeyaz dalgalarla yarışıyordu. Bir anda Unga'nın kayağı yanımdan geçti. Siyah saçları akşam bulutu gibi uçuşur. Suyun serpintisinin nemi yanağını ıslatırken bana baktı. Dediğim gibi güneşin ışığı gözlerimi alıyordu ve ben daha toy bir delikanlıydım. Ama her şeyi apaçık gördüm ve bir cinsin öteki cinsi davet ettiğini bildim. Yanımdan hızla geçtikten sonra iki kürek çekimi dönüp bana baktı. Sadece kadın Unga'nın bakabileceği biçimde baktı ve ben bunun bir davet olduğunu bir kez daha anladım. Biz tembel tembel giden umiyakların yanından hızla geçip onları gerilerde bırakırken insanlar arkamızdan bağırıyorlardı. Unga'nın küreği kuvvetli, benim yüreğimse yelkenin göbeği gibi çırpıntılıydı. Ona yetişemedim. Rüzgar serinledi. Deniz köpüren dalgalarla bembeyazdı. Yelin estiği yöne doğru peş peşe sıçrayarak giden foklar gibi güneşin altın yolunda bağırarak ilerledik. Naz, kanoda kürek çeken birinin pozisyonunda taburesinde öne inmiş oturuyor. Aynı yarışı yeniden yaşıyordu. Unga'nın uçuşan saçları ve hızlı kayağı sobanın karşısında bir yerlerdeydi sanki. Kulaklarında rüzgarın sesini duyuyor. Burun deliklerinde tuzlu suyun serin serpintilerini hissediyordu. Unga sahile vardı. Kahkahayla koşarak kumsalı geçip anasının evine gitti. O gece aklıma büyük bir fikir geldi. Akıtan halkının reisine yakışır bir fikir. Böylece ay yükseldiğinde anasının evine gidip Unga'nın çocuklarının babası olmayı kafasına koymuş olan güçlü avcı Yanloş'un kapıya yığdığı eşyalara baktım. Başka gençler de kapıya eşyalarını yığmış, sonra da geri almıştı. Her yeni talip bir öncekinden daha büyük bir yığın yapmıştı oraya. Ay'a ve yıldızlara doğru kahkahalar savurup servetimin durduğu kendi evime gittim. Benim yığınımdaki eşyalar yaş noşunkinden bir elin parmakları kadar çok olana kadar Unga'nın evine birçok kez gidip geldim. Güneşte kurutulup tütsülenmiş balıklar, ağzı bağlanıp içi yağ doldurulmuş 40 tane fok posu. Bunun yarısı kadar kürklü post. Baharda ortaya çıktıklarında ormanda bana av olan 10 tane de ayı postu. Bunun dışında doğuda yaşayan insanların daha da doğuda yaşayanlardan alıp bana sattıkları boncuklar, battaniyeler, kırmızı kuşaklar. Yaşnoş'un eşya yığınına bakıp güldüm. Ben Akata'nın reisiydim. Servetim bütün genç adamlarınkinden daha büyüktü. Atalarım önemli işler yapmış, yasalar çıkarmış, isimlerinin her daim insanların ağızlarında dolaşmasını sağlamışlardı. Sabahleyin kumsala gidip göz ucuyla Unga'nın anasının evini izlemeye başladım. Sunduğum hediyelere dokunulmamıştı. Kadınlar birbirlerine muzipçe bir şeyler fısıldayıp aralarında kıkırdaştılar. Kimse benim kadar büyük bir başlık önermediği için şaşırdım ve o gece kapıdaki eşya yanına başka şeyler ekledim. Mükemmelen tabaklanmış hayvan derisinden yapılmış ve denize hiç inmemiş bir kayak koydum. Sabahleyin eşyalar yine yerinde duruyor. Bu sefer erkekler de gülüyordu. Unga'nın annesi çok kurnaz bir kadındı. Beni halkımın önünde komik duruma düşürdüğü için öfkelendim. Bu yüzden geceleyin eklediğim yeni eşyalarla yığınımı daha da büyüttüm. Kendi umi yakımı koydum yığının üstüne. 20 kayak ederdi. Sabahleyin eşyalar yerinde yoktu. Sonra düğün hazırlıklarımı yaptım. Doğudaki insanlar bile gelip ziyafete ve potlaca katıldılar. Bu kutlu günün anısına verilen yadigarlardan aldılar. Bizim yılları sayma tarzımızla söylersek Unga benden 4 güneş büyüktü. Ben henüz toy bir delikanlı olsam da reistim. Reis oğlu reistim ve bunun bir önemi yoktu. O sırada okyanusun yüzeyinde yelkenlerini şişirmiş bir uskuna göründü. Ve rüzgarın nefesiyle birlikte giderek büyüdü. Tayfa büyük bir hızla pompa basıyor. Teknenin tahliye deliklerinden temiz sular boşalıyordu. Puruva'da suyun derinliğini ölçüp gök gürültüsünü andıran sesiyle emirler yağdıran güçlü, kuvvetli bir adam vardı. Derin denizlerin rengi gibi soluk mavi gözleri, deniz aslanlarına benzer yeleli bir başı vardı. Saçları, güneydeki hasatların ekin sapları ya da denizcilerin manila ipinden ördüğü hasırlar gibi sarılıydı. Son yıllarda uzaktan geçen gemiler görürdük ama ilk kez biri Akat'ın kumsalına geliyordu. Ziyafet kesintiye uğramış, kadınlarla çocuklar evlerine kaçmıştı. Erkekler yaylarımızı sırtımıza astık. Mızraklarımızı elimize alıp bekledik. Geminin başı kumsala vurduğunda yabancılar bize bakmadılar bile. Kendi işleriyle meşgul oldular. Gelgitle birlikte sular çekilince uskunayı yan yatırıp dibindeki koca deliği yamadılar. Kadınlar kumsala geri döndü. Ziyafet devam etti. Sular yükseldiğinde gemiciler gemilerini tonozlayıp derin sulara çekildikten sonra yanımıza geldiler. Bize dostça davrandılar, hediyeler verdiler. Ben de onları soframa buyur ettim. Yüce gönüllü davrandım. O güne dair hatıralar verdim. Çünkü o gün benim düğünüm vardı ve ben Akatan reisiydim. Deniz aslanı yeleli adam da oradaydı. O kadar uzun boylu ve güçlüydü ki adım attığında yer sarsılıyor sanırdım. Kollarını kavuşturdu. Güneş batıp yıldızlar çıkana dek o halde durup gözlerini Unga'ya dikti. Sonra gemisine gitti. Ben de Unga'yı elinden tutup evime götürdüm. Şarkılar söyleniyor, kahkahalar susmuyor. Kadınlar bu gibi zamanlarda hep yaptıkları gibi muzipçe şeyler söylüyorlardı. Onları umursamadık. Sonra herkes evine gidip bizi baş başa bıraktı. Daha sonra gürültüler kesilmemişti ki denizcilerin reisi kapıma geldi. Elinde siyah şişeler vardı. İçtik ve neşelendik. Biliyorsunuz, henüz toy bir delikanlıydım ve bütün ömrümü dünyanın ucundaki köyümde geçirmiştim. Kanım alevlendi. Yüreğim çatırdayıp kırılan dalganın ucundan denizdeki kayıklara uçuşan köpükler kadar hafifledi. Unga korkmuş gibiydi. Gözlerini kocaman açmış bir köşede postların üstünde oturuyordu. Deniz aslanı yelili adam gözlerini ona dikmiş uzun uzun bakıyordu. Sonra adamları geldi yanımıza. Elleri kolları doluydu. Bütün Atakan'da arasanız bulamayacağınız şeyler koydular önüme. Tabancalar, tüfekler, kese kese barutlar, mermiler, parlak baltalar, çelik bıçaklar, marifetli aletler ve ömrümde görmediğim daha nice şeyler. Bütün bunların benim olduğunu işaret edince karşılıksız veriyor sanıp ne büyük adam diye düşündüm. Ama o, Unga'nın onunla birlikte gemiye binip uzaklara gideceğini işaret etti. Anlıyor musunuz? Unga gemiye binip onunla uzaklara gidecekmiş. O anda atalarımın kanı kaynadı. Mızrağımla onu değişmek istedim. Ama şişelerdeki içki kollarımın gücünü alıp götürmüştü. Ensemden tuttuğu gibi kafamı evin duvarına vurdu. Yeni doğmuş bir bebe kadar zayıftım. Bacaklarım artık bedenimi taşımıyordu. Unga çığlık çığlığa evdeki eşyalara tutundu. Ama adam onu kapıya sürüklerken tutunduğu her şey düştü, kırıldı. Sonra adam kocaman kollarıyla Unga'yı kucaklayıp kaldırdı. Unga onun sarı saçlarına yapışıp çekmeye başladı. Ama o, kızışma dönemindeki azgın erkek foklar kadar gür çıkan sesiyle kahkahalar attı. Kumsala kadar sürünüp halkıma seslendim. Ama korku içindeydiler. Sadece yaşnoş, erkek gibi davrandı. Onun da kafasına kürekle öyle bir vurdular ki yüzü kumlara gömülüp öylece kaldı. Şarkılar eşliğinde yelkenlerini açtılar. Rüzgar yönünde giderek uzaklaştılar. Halkım bunu iyi karşıladı çünkü artık Akatan'da kan akmayacaktı. Bense tek laf etmeyip dolunayı bekledim. Kayağıma bakıp balık ve balık yağı koyup doğuya doğru yola çıktım. Dünyanın ucunda yaşamış olan ben nice adalar, nice insanlar gördüm ve dünyanın ne kadar büyük olduğunu anladım. İşaretleriyle sorular sordum. O uskunayı ve deniz aslanlı yelili adamı gören yoktu ama doğuyu gösteren çoktu. Acayip acayip yerlerde yattım. Garip garip şeyler yedim. Tuhaf tuhaf insanlar tanıdım. Çoğu kafayı yediğimi düşünüyor, gülüyordu bana. Bazen yaşlı adamlar yüzümü güneşe çevirip beni kutsuyor. Geç kadınlarsa yabancı gemiye, Unga'ya ve denizcilere dair sorular sorarken yumuşacık gözlerle bakıyorlardı yüzüme. Böylece kabarmış denizlerden, şiddetli fırtınalardan geçip Unalaska'ya geldim. Orada iki uskuna vardı. Ama her ikisi de benim aradığım tekne değildi. Ben de dünyanın giderek büyüdüğü doğuya doğru devam ettim. Ne Unamok adasında aradığım gemiden söz edildi, ne de Kadiak'ta, ne de Atoknak'ta. Bir gün kayalık bir memlekete geldim. İnsanlar dağlara delikler açıyordu. Orada bir Urkuna vardı. Orada bir Uskuna vardı ama benim aradığım değildi ve insanlar açtıkları deliklerden çıkardıkları kayaları dolduruyorlardı o Uskuna'ya. Ama da çocukça bir şey yapıyorlar diye düşündüm. Çünkü dünyanın her tarafı kayaydı. O adamlar karnımı doyurdular ve bana iş verdiler. Uskuna denize açılırken kaptan bana para verip gidebileceğimi söyledi. Ona hangi tarafa gideceklerini sordum. Güneyi işaret edince ben de o tarafa gitmek istediğimi işaret ettim. Önce güldü ama adam eksiği varmış. Gemide çalışmamı kabul etti. Böylece onlar gibi konuşmayı, halatlara tırmanmayı, ani rüzgarlarda camadan vurup yelkeni küçültmeyi, sıram gelince dümen tutmayı öğrendim. Bütün bunlar bana o kadar da uzak gelmemişti. Çünkü atalarımın damarlarında denizcilerin kanı akıyordu. Hele bir şu adamın halkını bulup aralarına karışayım, onu da kolayca bulurum diye düşünmüştüm. Bir gün ufukta karayı gördüğümüzde, bir geçitten geçip limana girdiğimizde, iki elimin parmakları kadar çok uskuna gördüm. Gemiler paketlenmiş küçük balıklar gibi rıhtımlarda sıra sıra millerce uzanıyordu. Yanlarına gidip deniz aslanı yelili adamı sorduğumda bana kahkahalarla güldüler ve bir sürü farklı lisanda cevap verdiler. Dünyanın en ücra yerlerinin dilleriyle konuştuklarını anladım. Şehre inip tek tek bütün adamların yüzüne bakayım dedim. Kıyılarda toplaşan morinolar kadar çoktular. Onları sayamadım. O kadar çok ses çıkıyordu ki kulağım işitmez oldu. O kadar çok hareket ediyorlardı ki başım serseme döndü. Ovalarında bol mahsul alınan, ılık güneşin altında şarkı söyleyen, büyük şehirleri ağızlarında sahte sözcükler, kalpleri altına duydukları ihtirasla kararmış, kadın gibi yaşayan adamlarla dolu bir memleketten diğerine geçerek yoluma devam ettim. Ben bunları yaşarken Atakan'daki halkım ayı ve balık avlıyor. Dünyanın küçük olduğunu sanarak mutlu mesut yaşayıp gidiyordu. Unga'nın balıktan dönerkenki o bakışı hep aklımdaydı. Zamanı gelince onu bulacağımı biliyordum. Akşamın alacakaranlığında sessiz patikalar boyunca yürüyor ya da sabah çiğiyle nemlenmiş ekili tarlalarda önüm sıra ilerliyordum. Gözlerinde sadece kadın Unga'nın bulabileceği bir vaat vardı. Binlerce şehir gezdim. Bazılarındaki insanlar nazikti, karnımı doyurdular. Bazıları bana güldüler, bazıları da lanetler okuyup sövdüler. Ama ben dilimi tuttum. Bilmediğim yollara gittim, görmediğim şeyler gördüm. Bir reis ve bir reisin oğlu olan ben, zaman zaman kendi gibilerinin terinden ve acısından altın çıkaran kaba dilli ve demir gibi sert insanların emrinde çalıştım. Uğruna yollara düştüğüm hakkında tek bir laf duymadım. Ta ki ev bildiği kayalığına dönen bir fok balığı gibi tekrar denizlere inene kadar. Kuzeydeki başka bir memleketin başka bir limanıydı burası. Sarı saçlı deniz gezgini hakkında belirsiz hikayeler duydum. Fok avcısı olduğunu ve o sırada okyanusta avda olduğunu öğrendim. Ben de tembel sivaşlarla birlikte fok avına çıkan bir uskunaya binip, avın bütün hızıyla devam ettiği kuzeye doğru, onun izini bulmak üzere yola koyuldum. Yorucu geçen aylar boyunca uzaklardaydık. Etraftaki gemilerin mürettebatının çoğuyla konuştum. Aradığım adamın yaptığı çılgınlıkları dinledim. Ama bir kez bile olsun denizde ona rastlamadım. Kuzeye, Priblof adalarına bile gittik. Sahilde sürüler halinde yatan fokları öldürdük. Su tahliye deliklerimiz bile yağdan ve kandan tıkanıncaya, güvertede yürüyecek yer bulamayıncaya kadar gemileri doldurduk. Bir istimbot bizi takip edip koca toplarıyla üstümüze ateş açtı. Hemen yelkenlerimizi açtık. Güvertemizin üstünü süpürüp temizleyen dev dalgalara kavuşup sisin içinde gözden kaybolduk. Biz kalplerimizde korkuyla kaçtığımız sırada sarı saçlı deniz gezgininin Priblof adalarına gelip doğrudan şirkete gittiğini ve tayfasının bir kısmı oradaki adamları tutarken kalan kısmının da 10.000 tuzlanmış yeşil deriyi gemiye yüklediği söylentisi yayıldı ortalığa. Söylenti diyorum ama bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü onu ararken gezdiğim memleketlerde Kuzey Denizleri'nin onun cesareti ve çılgınlıklarıyla çınladığına dair hikayeler duymadığım hiç olmamıştı. Öyle ki oralarda toprakları olan 3 devletin gemileri onu arıyormuş. Her yere deniz gezginiyle birlikte giden Unga'dan da söz edildiğini duydum. Kaptanlar onu övüyorlardı. Unga, deniz gezgininin halkının örf ve adetlerini öğrenmiş diyorlardı ve mutluymuş. Oysa ben işin aslını biliyordum. Unga'nın yüreğinin Akatan'daki sarı kumsalda yaşayan kendi halkı için attığına emindim. Neyse, uzun zaman sonra geçitten geçilerek girilen o limana geri döndüğümde, deniz gezgininin Rus denizlerinin güneyinden aşağılara doğru uzanan sıcak toprakların doğusunda fok avlamak amacıyla koca okyanusu boydan boya geçmek için yola çıktığını öğrendim. Artık bir denizci olan ve onun ırkından adamlarla birlikte gemilerde çalışan ben de onun peşinden fok avına çıktım. Bu yeni memleketin açıklarında birkaç gemi vardı ve biz fok sürüsünün kanadından kalıp o yılın bütün bahar aylarını kuzeye doğru sürüyü yağmalayarak geçirdik. Dişi foklar yavrulayacaklarında ve Rus karasularına girdiklerinde bizim tayfa korkup hayli homurdalanmıştı. Yoğun sis vardı ve kayıklarda ava çıkan tayfaların kaybolmadığı bir gün bile geçmiyordu. Adamlar çalışmayacaklardı Kaptan da gemiyi geldiği yöne çevirdi. Ama ben sarı saçlı deniz gezgininin korkmadığını, çok az kişinin gittiği Rus adalarına kadar uzansa bile fok sürüsünün peşini bırakmayacağını biliyordum. Bu yüzden ben de Başkasara'daki nöbetçi uykuya dalınca bir kayığa atlayıp gecenin karanlığında tek başıma uzun ve sıcak adaya gittim. Güneye doğru yoluma devam ettiğimde Edo Körfezi'nin yabani ve korkusuz insanlarıyla karşılaştım. Yoshivara kızları ufak tefek, çelik kadar parlaktı. Onlarla biraz vakit geçirmek pek de güzel olurdu. Ama ben oralarda oyalanamazdım. Çünkü Unga'nın kuzeydeki kuş kolonilerinin yakınlarında dalgalarla birlikte kabarıp inen bir gemide sallana sallana gittiğini biliyordum. Edo Körfezi'nin insanları dünyanın dört bir yanından gelip burada buluşmuş. Evi de tanrısı da olmayan Japon bayrağı altında denize açılan adamlardı. Onlarla birlikte Cooper Adası'nın zengin sahillerine gittim ve gemilerdeki tuz yığınlarımız ağzına kadar fok derisi dolduruncaya dek onlarla birlikte fok avladım. İşimiz bitip dönmeye hazır oluncaya kadar kimseyi görmedik o ıssız denizlerde. Sonra bir gün şiddetli bir rüzgar esip sis dağılınca, dümen suyunda bir Rus savaş gemisinin tüten bacısı olan bir uskuna bizi sıkıştırdı. Uygun bir rüzgar yakalayıp kaçtık. Ama bizim gemi dalganın üzerine her çıkıp indiğinde 70 santim ilerlerken, her altında 1 metre mesafe alan uskuna sıkıştırmaya devam ediyordu. Uskunanın kıçında deniz aslanı yelili adam, branda bezi gerilmiş küpeşteye dayanmış, tüm yaşama azmiyle gülüyordu. Unga da oradaydı. Onu anında tanıdım. Ama toplar gürlemeye başlayınca onu aşağı gönderdi. Dediğim gibi bizim 70 santimimize karşılık 1 metre ileri atılan o gemi dalgalarla her yukarı kalkışında kıçında dümen bilinin yeşil rengini gördüğümüz noktaya kadar geldi. Dümende ben vardım ve Rus toplarına arkam dönük küfürü basıyordum. Çünkü adamın önümüze geçmeyi kafaya koyduğunu biliyorduk. Ruslar bizi yakalarken o kaçacaktı. Sonunda Ruslar seren direğimize vurup indirince biz yaralı bir martı gibi rüzgarda sürüklendik. O ise ufukta gözden kaybolup gitti. O ve Unga. Ne yapabilirdik ki? Taze fok derileri vaziyeti ortaya koyuyordu zaten. Neticede bizi bir Rus limanına, oradan da ıssız bir yere götürüp tuz madenlerinde işe koştular. Bazılarımız öldü, bazılarımız kaldı. Naz, battaniyeyi omuzlarından indirip kamçı yarası olduğu hemen anlaşılan izlerle pürüz pürüz olmuş tenini gösterdi. Hiç de hoş olmayan bir görüntü olduğu için prens adamın üstüne alelacele örtüverdi. Geçmek bilmez bir süre boyunca orada kaldık. Bazen güneye kaçanlar oluyordu. Ama her seferinde geri getirdiler. Bu yüzden Edo Körfezi'nden birlikte yola çıktığımız adamlarla gecenin birinde muhafızların tüfeklerini alıp kaçtığımızda biz kuzeye yöneldik. Engin bir araziye çıktık. Vıcık vıcık su dolu ovalar ve devasa ormanlar vardı. Sonra kış geldi. Yerler karla kaplandı. Aramızda yolu bilen yoktu. Bitmek bilmez aylar boyunca sonsuz ormanlarda dolaştık. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum çünkü pek yiyecek yoktu ve sık sık yatıp ölümü bekliyorduk. Sonunda soğuk denizlere çıktık ama manzarayı ancak 3 kişi görebildi. Biri Edo'dan kaptan olarak ayrılmıştı. Geniş toprakların ve buzun üzerinde bir kara parçasından diğerine geçebilen yerin bulunduğu mevki aklındaydı. Önümüze düştü. O kadar uzun sürdü ki bilemiyorum. Ta ki sonunda ikimiz kalana dek. Oraya vardığımızda 5 yabancının orada yaşadığını gördük. Köpekleri ve kürkleri vardı. Bizimse hiçbir şeyimiz yoktu. Karların üstünde savaştık. Onlar öldü, kaptan öldü, köpeklerle kürkler benim oldu. Buzun üstünde yoluma devam ettim. Buz kırıldı. Batıdan esen kuvvetli rüzgar üstünde durduğum parçayı sahile kadar sürükledi. Sonra da Golovin Körfezi, Pastilik ve Rahip. Sonra güneye, daha da güneye. Daha önce uğradığım güneşli topraklara. Deniz artık kurumuştu. Fok avı için okyanusa açılanlar, küçük kârlar için büyük tehlikelere giriyordu. Filolar dağılmıştı. Artık kaptanların ve tayfaların kulaklarına aradığım kişiler hakkında bir şey gelmiyordu. Ben de sonsuz bir hareket içindeki okyanustan ayrılıp ağaçların, evlerin ve dağların olduğu yerde durup hiç kıpırdamadığı karada dolaşmaya başladım. Çok uzaklara gittim. Okuma yazma dahil çok şeyler öğrendim. Bunları öğrenmem iyi olmuştu. Çünkü Unga'nın da bunları bildiğini düşünün ve bir gün vakti geldiğinde biz anlarsınız işte vakti geldiğinde. İşte böyle rüzgarlara yelken açan ama dümenini kullanamayan küçük balıklar gibi oradan oraya sürüklenip durdum. Ama gözlerim ve kulaklarım hep açıktı. Hep çok seyahat eden adamların arasına giriyordum. Çünkü biliyordum ki aradıklarımı görecek ve hatırlayacak olan birileri varsa onlardır. Sonunda elinde bezelye tanesi iriliğinde doğal altın taneleriyle dağdan yeni inmiş bir adama denk geldim. Onları duymuş, görmüş ve hatta tanımıştı. Zengin olmuşlar söylediğine göre. Yerin dibinden altın çıkardıkları bir yerde yaşıyorlarmış. Yabani bir yerdi. Çok uzaklardaydı ama zamanla dağların arasına saklanmış. İnsanların gün yüzü görmeden gece gündüz çalıştığı o kampı da buldum. Fakat henüz vakit gelmemişti. İnsanları dinledim. Uzaklara gitmişti, uzaklara gitmişlerdi. İngiltere'ye diyorlardı. Paralı insanları bir araya getirerek şirketler kurmak istiyorlarmış. Yaşadıkları evi gördüm, saraylara benziyordu. Adamın Unga'ya nasıl davrandığını görmek için geceliğin pencereden gizlice içeri girdim. Odadan odaya dolaştım ve ancak krallarla kraliçelerin böyle yaşayacağını düşündüm. Her şey çok güzeldi. Zaten oradaki herkes adamın ona kraliçe gibi muamele ettiğini söyledi. Ama çoğu Unga'nın hangi ırktan geldiği konusunda şaşkındı. Çünkü onun damarlarında başka bir kan dolaşıyordu. Akatan kadınlarından farklıydı ve kimse onun gerçekten neyin nesi olduğunu bilmiyordu. Evet, o bir kraliçeydi. Fakat ben de bir reistim. Reis oğlu reistim ve onun için deri, tekne ve boncuk cinsinden muazzam bir başlık ödemiştim. Bu kadar uzatmaya gerek var mı? Ben bir denizciydim, gemileri ve denizleri tanıyordum. Peşlerinden önce İngiltere'ye sonra başka ülkelere gittim. Bazen ağızdan ağza haklarında söylenenleri duydum, bazen gazetelerde haberlerini okudum. Ama bir türlü yetişemedim çünkü onların çok paraları varken ve hızlı seyahat ederlerken ben parasızdım. Sonra üstlerine bir bela çöktü. Bir duman halkasının dağılıp gitmesi gibi bütün servetleri ellerinden uçtu. O sıralar gazeteler hep bunların haberleriyle doluydu. Ama sonra bir şey yazmaz oldular ve yerin dibinden yine altın çıkarabilecekleri yere döndüklerini anladım. Şimdi parasız kalmış, dünyadan dışlanmışlardı ve ben de o çiftin peşinden kamp kamp gezdim. Kuzeyde Kootenay denilen memlekette onların soğuk izlerine rastladım. Geçmişler ve kimine göre şu yana, öbürüne göre bu yana gitmişlerdi. Yukon'a gittiklerini söyleyenler de oldu. Önce bu tarafa, sonra şu tarafa doğru yola düştüm. Hiç durmadan oradan oraya seyahat edip durdum, ta ki çok büyük olan dünyadan sonunda Bezince'ye kadar. Neyse, Kootenay'da kötü bir yol çıktı karşıma, uzun bir yoldu. Yol arkadaşımsa belli ki açlık burnundan ölmeye yazgılı bir kuzeybatılıydı. Dağları aşıp kimsenin bilmediği bir yol bularak Yukon'a inmişti. Vadisinin dolduğunu hissettiğinde bana altınla dolu olduğuna tanrılar adına yemin ettiği bir yerin haritasını ve sırrını verdi. Ondan sonra bütün dünya kuzeye akın etmeye başladı. Ben yoksul bir adamdım. Köpek sürücüsü olmak için sözleşme imzalayıp kendimi sattım. Gerisini biliyorsunuz. Onlara daha sonra rastladım. Unga beni tanımadı. Netice itibariyle ben o zamanlar toy bir delikanlıydım. Ama o muazzam bir hayat yaşamıştı ve kendisi için hesap edilemez bir başlık ödeyen birini tanıyacak zamanı yoktu. Sonuç mu? Tazminatımı ödeyip beni sözleşmeden kurtardın. Ben de kendi usulümce hayatımı toparlamak üzere geri gittim. Çünkü çok uzun zamandır beklemiş ve nihayet aradığım adamı bulmuştum. Hiç acele etmeyecektim. Dediğim gibi yapacağımı kendi usulümce yapmak vardı aklımda. Çünkü geriye dönüp bütün gördüklerime ve çektiklerime baktığımda sadece Rus denizlerinin kıyısındaki sonsuz ormanların soğuğunu ve açlığını hatırladım. Bildiğiniz gibi deniz aslanının, onun ve Unga'nın, nice adamın gidip pek azının dönebildiği doğu yolculuğunda önlerine düştüm. Sahip olamadıkları altınla birlikte insanların kemikleriyle lanetlerinin yattığı yere götürdüm onları. Yol uzun, kar yumuşaktı. Çok köpeğimiz vardı ve çok yorulardı. Kızaklarımız bahara kadar yetecek yiyeceği taşıyamazdı. Nehirdeki buzlar çözülmeden önce geri dönmemiz gerekiyordu. Oraya buraya yiyecek zulaladık ki kızaklarımız hafiflesin. Ve dönüş yolculuğunda açlık çekmeyelim. McQuesten'da 3 adam vardı. Onlara yakın bir yere yiyecek zulaladıktan sonra güneyden dağlara aşıp gelmiş 10-12 kadar Peli yerlisinin av kampının olduğu Mayo civarında bir zulaya da yiyecek sakladık. Bundan sonra doğuya yöneldiğimizde tek bir insan görmedik. Sadece uyuyan nehir, hareketsiz orman ve kuzeyin beyaz sessizliği vardı. Söylediğim gibi yol uzun, kar yumuşaktı. Bazen tüm gün boyunca çalışıp didinmemize rağmen 10-15 kilometreden fazla yol alamayıp geceleri ölü gibi uyuyorduk. Rüyalarında bir kez olsun benim, Akata'nın reisi Naz olduğum ve yanlışları düzeltmeye geldiğim akıllarına gelmedi. Artık daha az miktarda yiyecek zulalıyorduk. Karda açtığımız yolu kullanarak gece vakti geri dönmek ve sanki ayı sansarları yürütmüş gibi küçük izler bırakarak zulaları değiştirmek benim için fazla mesele değildi. Nehre düşebilecek yerler de vardı etrafta. Azgın suların buzları alttan yemeye başladığı yerler. İşte böyle bir yerde benim sürdüğüm kızak buza takılıp köpeklerle birlikte suya düştü. Ona ve Unga'ya göre sadece şanssızlıkta yaşadığımız o kadar. Halbuki en çok yiyecek, en güçlü köpeklerin çektiği o kızaktaydı. Ama deniz aslanının yaşama azmi o kadar güçlüydü ki kahkahalarla güldü ve geriye kalan köpeklere o kadar az yiyecek verdi ki sonunda köpekleri teker teker koşumlarından çözüp birbirlerine yedirdik. Eve hafiflemiş olarak gideriz yanımızda köpekler ya da kızaklar olmadan. Bir zula yerinden diğerine gidip yemediğimizi yeriz dedi ve doğru olan da buydu. Çünkü yiyeceğimiz çok azdı ve kalan son köpeğin öldüğü gece altının, kemiklerin ve lanetlerin bulunduğu yere vardık. Büyük dağların ortasındaki bu yere ulaşmak için harita doğruydu. Dağ buzdan basamaklar oyduk. Önümüzdeki vadiyi aradık ama vadi falan yoktu. Kar her yeri örtmüş, her şeyi düzleştirip büyük bir ovaya çevirmişti. Etrafımız beyaz başlarını yıldızlara doğru dikmiş yüce dağlarla doluydu. Bu tuhaf ovanın ortasında tam da vadiyi bulmamız gereken yerdeki topraklar ve karlar doğrudan aşağıya, dünyanın kalbine doğru çöktü. Denizci olmasaydık o görüntü başımızı döndürürdü. Ama biz insanı sersemleten kenarda durup aşağı inecek bir yol var mı diye baktık. Bir yerde, sadece bir yerde. Duvarın bir kısmı çökmüş. Şiddetli rüzgarla geminin güvertesi nasıl eğim kazanırsa o kadar dik bir yamaç oluşmuştu. Nasıl böyle olduğunu ben de anlamadım ama olmuştu işte. Deniz aslanı, burası cehennemin ağzı dedi. Aşağı inelim. İndik. Dibe ulaştığımızda bir kulübe bulduk. Belli ki kalasları yukarıdan kesip aşağı atmış biri yapmıştı. Çok eski bir kulübeydi ve farklı zamanlarda içinde yalnız başına ölmüş adamlar vardı. Huş ağacı kabuğu parçalarında onların son sözleri ve lanetlerini okuduk. Birisi iskorbitten gitmişti. Ötekinin ortağı elindeki altınla birlikte son yemeğini çalıp sıvışmış. Üçüncüsü beyaz suratlı bir boz ayının hışmına uğramış. Dördüncüsü avlanmaya çalışırken açlıktan ölmüştü. Bir an bile ayrılmak istemedikleri altınlarının yanı başında. Biri bu şekilde, öbürü şu şekilde ölüp gitmişlerin listesi böylece uzayıp gidiyordu. Biriktirdikleri değersiz altınlarsa ancak rüyada görülebileceği gibi kulübenin zemininin rengini sarıya çevirmişti. Ama kararlı biriydi ve berrak bir zihni vardı. Buralara kadar getirdiğimin adamın, yiyecek bir şeyimiz kalmadı dedi. Şimdi sadece bu altının nereden çıktığına, ne kadar olduğuna bakalım. Sonra gözümüze girip aklımıza esiri almasına fırsat vermeden hemen geri döneriz. Bu sayede daha fazla yiyecek de buraya tekrar gelir, hepsini alırız. Böylece büyük damarı aradık. Olması gerektiği gibi çukurun kayalık duvarında bulduk. Ölçüp biçtik. Yukarıdan ve aşağıdan işaretledik. Üzerindeki hakkımızın göstergesi olarak kazıklarımızı çakıp etrafındaki ağaçların bazı yerlerini alevle kararttık. Sonra da açlıktan dizlerimiz titrer, midemiz bulanırken yüreğimiz ağzımızda o dimdik duvarı son kez tırmanıp dönüş yolculuğumuza başladık. Sonra doğru Unga'yı aramıza alıp sürükledik ve sık sık yere düştük. Ama nihayet Zula'mıza vardık. O da nesi? Yiyecek bir şey yoktu. Başarılı bir hırsızlıktı. Ayı sansarının yaptığını düşündü. Bir solukta bütün sansarlara ve bütün tanrılara lanet okudu deniz aslanı. Unga cesaretini yitirmemişti, gülümsedi. Onun elini tuttu. Ben kendime hakim olabilmek için onlara sırtımı döndüm. Burada ateş yakıp sabaha kadar dinleneceğiz dedi Unga. Ve ayakkabılarımızı giyip güç kazanacağız. Ayakkabılarımızın tepesini şerit şerit kestik ve çiğneyip yutulacak kadar yumuşasınlar diye gecenin yarısını onları kaynatmakta geçirdik. Sabahleyin şansımız ne olur diye konuştuk. Bir sonraki zulamız 5 günlük mesafedeydi. Ona ulaşmamız mümkün değildi. Avlayacak hayvan bulmamız gerekiyordu. Gidip avlanalım dedi deniz aslanı. Evet dedim. Gidip avlanalım. Unga'ya ateşin başında kalıp gücünü koruması talimatını verdi ve çıktık. O avlanacak geyik arıyordu. Ben de yerini değiştirdim Zula'yı. Fazla güç kazandığım belli olmasın diye az yedim. Akşam olunca kampa doğru gelirken sürekli yere yığılıyordu. Ben de büyük zafiyet çekiyormuşum gibi yapıyor. Attığım her adım sanki son adımımmışım gibi kar ayakkabılarımla tökezleyip duruyordum. Yine ayakkabılarımızı yiyerek güç toplamaya çalıştık. Ne büyük adamdı. Ruhu son ana dek vücudunu taşıdı. Unga dışında hiçbir şey için bir kere bile sızlanmadı. İkinci gün son anlarını kaçırmak istemediğim için onu takip ettim. Sık sık yatıp dinleniyordu. Gece neredeyse ölecekti ama sabahleyin mecalsiz haliyle küfürü basıp yine hava çıktı. Sarhoş gibiydi. Birçok kere mücadeleden vazgeçeceğini sandım. Ama güçlülerin kuvveti vardır onda. Devlerin ruhuna sahipti. Bitip tükenmek bilmeyen o gün boyunca vücudunu taşımayı başardı. İki kar tavuğu vurdu ama yemedi. Ateşe bile ihtiyacı yoktu. Hayat demekti o tavuklar ama onun aklı Unga'daydı ve kampa doğru ilerlemeye başladı. Artık yürüyemiyor, karın üstünde yemek diyordu. Yanına gittim, gözlerinde ölümü gördüm. O an bile tavukları yemek için geç kalmış sayılmazdı. Tüfeğini bırakmış, kar tavuklarını köpekler gibi ağzında taşıyordu. Bense yanında dimdik yürüyordum. Bir dinlenme anında bana bakıp nasıl da bu kadar güçlü olduğuma şaştı. Konuşamamasına, dudaklarını açıp kapatırken ses çıkaramamasına rağmen görebiliyordum bunu. Dediğim gibi büyük adamdı. Yüreğim yumuşar gibi olunca hemen dönüp hayatıma baktım. Ve Rus denizlerinin kıyısındaki sonsuz ormanlarda yaşadığım açlığı ve soğuğu hatırladım. Ayrıca Unga benimdi. Onun için hayvan postlarından, teknelerden ve boncuklardan oluşan hesap edilemez bir başlık ödemiştim. Rutubetli denizin üstüne sis tabakası nasıl çökerse sessizliğin öylesine çöktüğü bembeyaz ormana bu şekilde geçtik. Bütün her yeri, havayı, etrafımızı geçmişin hayaletleri sarmıştı. Akata'nın sarı kumsalları, kulübelere doğru birbiriyle yarışarak balıktan dönen kayaklar, ormanın kenarındaki evler geliyordu gözlerimin önüne. Kendilerini reis yapan adamlar, damarlarımda kanlarını taşıdığım, kanlarını Unga'yla birleştirdiğim yasa koruyucular oradaydı. Evet, Yaş Noş da benimle birlikte yürüyordu. Saçları ıslak kumlara bulanmış ve üstüne düştüğü zaman kırılan mızrağı hala elindeydi. Artık vaktin geldiğini anladım. Unga'nın gözlerinde bana vaadini gördüm. Dediğim gibi ormanın içinden geçiyordu ki kamp ateşinin dumanı geldi burnumuza, eğildim. Tavuğu dişlerinin arasından çekip aldım. Yan dönüp biraz dinlendi. Gözlerinde artan bir hayrette eli ufak ufak kalçasındaki bıçağına doğru gitmeye başladı. Dibine kadar yaklaşıp yüzüne karşı gülerek bıçağı elinden aldım. O zaman bile anlamadı. Ben de bunun üzerine siyah şişelerden içirdim ve karın üzerinde bir yığın, bir eşya yığını oluşturdum ve düğün gecemde meydana gelen her şeyi yaşattım ona. Tek bir söz bile etmedim ama o anladı. Anladı ama yine de korkmadı. Dudaklarındaki pis sırıtış ve gözlerindeki soğuk öfke eşliğinde bu yeni bilgiden yeni bir kuvvet devşirdi hatta. Kamp uzak değildi ama kar yoğundu. Çok yavaş hareketlerle vücudunu kampa doğru sürükledi. Bir ara hayli uzun süre yattığında onu ters çevirdim ve gözlerinin ta içine baktım. O gözlerde bana bakan bazen kendisi bazen ölümdü. Bıraktığımda bin bir zorlukta sürüklenmeye tekrar başladı. Böyle böyle ateşin yakınına geldik. Unga anında yanında bitiverdi. Adamın dudakları oynadı ama sesi çıkmadı. Unga anlasın diye parmağıyla beni gösterdi. Sonra da karın içine yattı kaldı. Şimdi bile orada, karın içindedir. Kar tavuğunu pişirene kadar hiçbir şey söylemedim. Sonra Unga'ya, yıllardır duymadığı kendi diliyle seslendim. Şöyle bir doğruldu yerinden. Gözlerini kocaman açtı. Kim olduğumu, bu dili nereden öğrendiğimi sordu. Benim, Naz, dedim. Sen misin, dedi. Sen misin? Bana bakmak için yakınıma kadar süründü. Evet, benim, dedim. Naz, Akata'nın reisi, soyunun son insanı. Aynı senin gibi. Kahkahalarla güldü bana. O kadar şey gördüm, o kadar zor işler yaptım. Böyle bir kahkaha çınlamamıştır kulaklarımda. Orada, o beyaz sessizlikte, ölümle ve böyle kahkaha atan kadınla tek başına oturuyor olmak ruhumu ürpertti. Sayıklamaya başladığı düşüncesiyle hadi dedim. Gel biraz ye ki hemen yola koyulalım. Akatan'a çok yolumuz var. Yüzünü adamın sarı yelesine gömmüş olan Unga, gök kubbe başımıza yıkılmışçasına katıla katıla gülüyordu. Önce beni görünce çok sevindiğini, eski zamanları anmak istediğini sandım ama öyle olsa böyle tuhaf da aramlazdı. Hadi gel diye bağırıp elini sıkıca tuttum. Yolumuz uzun, önümüz karanlık, acele etmemiz lazım. Doğrulup oturdu. O tuhaf halinden sıyrılarak, nereye diye sordu. Akatan'a diye cevapladım. Düşüncesinin bile yüzünü ışıtacağına emindim. Ama tersine adam gibi oldu. Dudaklarında pis bir sırıtış, soğuk bir öfke. Tabii, tabii, dedi. Seninle el ele verip Akatan'a gidelim senle ben. Sonra da o pislik içindeki kulübelerde yaşayalım. Balık yiyip, balık yağı içip yavrulayalım. Hayatımız boyunca gurur kaynağımız olacak zürriyetimizi meydana getirelim. Dünyayı unutup, mutlu olalım, yaşayalım. Oh ne âlâ değil mi? Çok âlâ. Gel hadi, geç kalmayalım sakın. Hemen Akatan'a dönelim. Ellerini adamın sarı saçlarında gezdirdi. Kötü kötü gülümsedi. Gözlerinde hiçbir vaat yoktu. Sessizce oturmuş bana bu kadar yabancı oluşuna şaşırıyordum. Adamın onu benden alıp sürükleye sürükleye götürdüğü, onun da çığlık çığlığa adamın saçlarına, şu anda oynadığı ve bırakmak istemediği o saçlara yapıştığı o geceye gitti aklım. Sonra ona ödediğim başlık ve yıllardır onu nasıl beklediğim aklıma geldi. Tuttuğum gibi öteki adamın yapmış olduğu gibi sürükledim. Aynı o gece yaptığı gibi mücadele etti. Enikleri için savaşan bir dişi kedi gibi savaştı benimle. Adamla aramıza ateşi aldıktan sonra bıraktım. Oturdu ve beni dinledi. Arada olup biten her şeyi anlattım. Yabancı denizlerde başımdan geçenleri, yabancı memleketlerde bütün yaptıklarımı, bitmek bilmez arayışlarımı, açlıkla geçen yıllarımı, ve ilk andan itibaren aklımdan çıkmayan o vaadini. Evet, hepsini anlattım. Yıllarca, yıllarca önce, henüz gençken, o gece adamla benim aramda geçenleri bile. Anlattıkça gözlerinde o vaadin büyüdüğünü, söken bir şafak gibi büyüdüp yayıldığını gördüm. O gözlerde acımı okudum. Bir kadının şefkatini gördüm. Unga'nın aşkına, kalbine ve ruhuna baktım. Sonra yine toy bir delikanlı oldum. Çünkü o gözlerdeki bakış, kumsalda anasının evine doğru kahkahalar atarak koşan Unga'nın bakışıydı. O acımasız huzursuzluk gitmiş, açlık ve tükenmişlik beklemeye geçmişti. Vakit gelmişti, sinesinin çağrısını duyuyordum. Başımı koynuna yaslayıp her şeyi unutacaktım. Kollarını açtı, ona yanaştım. Sonra aniden gözlerinde bir alev parıltısıyla elini kalçama götürdü. Bir kere, iki kere sapladı bıçağı. Beni karlar üstüne atarken köpek diyerek aşağıladı. Domuz. Sessizliği çatırdatana dek kahkahalarla güldü. Sonra da ölüsünün başına döndü. Dediğim gibi bıçağı bir kere ve sonra ikinci defa saplamıştı. Ama açlıktan o kadar mecalsiz kalmıştı ki beni öldürme niyetiyle yapmamıştı. Gerçi ben orada o vaziyette kalmaya, gözlerimi yumup hayatları benimkiyle çakışanlarla, beni bilinmeyen yollara çıkaranlarla beraber sonsuz uykuya dalmaya niyetliydim. Ama bir borcum vardı. Ödemezsem ruhum huzur bulmayacaktı. Yol uzun, soğuk feci, iyice kazdı. Peliler geyik avlayamamış benim zulamı patlatmışlardı. Üç beyaz adam da öyle. Ben oradan geçerken kulübelerinde yatıyorlardı. Sıska ve ölüydüler. Sonrasını hatırlamıyorum, kendimi burada buldum. Yemek vardı, ateş vardı. Çok ateş vardı. Bitirirken sobaya yaklaştı, hatta kıskançlıkla üstüne eğildi. Lambanın gölgeleri uzun bir süre duvarda nice trajediler oynadı. "Peki Unga," diye bağırdı Prince. Hayalinde oluşan görüntüler hala çok güçlüydü. "Unga mı? Kesin o tavuğu yememiştir." Kollarını onun boynuna dolamış. Yüzünü sarı saçlarına gömmüştür. Üşümesin diye ateşi ona yaklaştırdığımda adamın öteki tarafına geçti. O tarafta da bir ateş yaktım ama fazla yararı olmamıştır. Çünkü bir şey yememiştir. Aynı vaziyette hala orada. Karların içinde yatıyorlardır. "Malamut Hikit, ya sen ne yapacaksın?" diye sordu. "Bilmiyorum. Akatan küçücük bir yer. Oraya dönüp dünyanın bir ucunda yaşamaya pek niyetim yok. Orada ne yapılır ki?" "Polis Konstantin'e gidebilirim. Kelepçeleri takıverir. Bakarsın günün birinde urgan geçirirler boynuma. Güzel güzel uyurum ya da..." "Yok, hayır. Bilemiyorum ne yapacağımı." "Ama Kit," diye diklenecek oldu Prens. "Bunun adı cinayettir." Malamut Kit, "şşt," diye susturdu onu. "Aklımızın alamayacağı bazı şeyler vardır. Adalet duygumuzu aşan şeyler. Bu işin doğrusunu, yanlışını biz söyleyemeyiz. Bizim yargımız burada işlemez." Naz ateşe daha da yaklaştı. Büyük bir sessizlik oldu. Üç adamın da gözlerinin önünden nice resimler gelip geçiyordu. Bu eşsiz hikayede bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.